Ayrım 7. Sayfa 64. Yaşasın hürriyet. Osman Paşa'nın manastırdan dağa kaldırıldığı gecenin sabahında hürriyet ilan olunu vermiş ve o gün bütün İstanbul'da duyulan söz sadece "Yaşasın hürriyet" olmuştur. Toplar atılmış, havaya fırlatılan çeşitli külahlar altında sarıklı hocalarla papazlar öpüşmüş. Evler, caddeler ve sokaklar bayraklarla donatılmış. Ve sokağa fırlayıp meydanları dolduran halk, her biri bir taraftan haykırmaya başlayan hatiplerle birlikte durmadan bağırmıştır. Yaşasın hürriyet! Bu çılgınlıklar sadece İstanbul'da değil, her tarafta birden başlar. Mesela manastırda o gün şehir meydanının adı Hürriyet Meydanı oluverir. Meydandaki top arabalarından biri üzerine çıkan Vehip adında bir binbaşı, hazırlanan hürriyet beyannamesini okur. Toplar atılır, mızıkalar çalar, toplanan halk kanuni esasiyi koruyacağına dair ant içer. Gece fener alayı tertiplenir. Davul zurna ile coşanlar sabaha dek vur patlasın çal oynasın eğlenirler. Ve manastırda bu hürriyet sarhoşluğu devam ederken Tikveş'te bulunan Enver Bey İttihat ve Terakki Merkezi Umumisi'nden şu telgrafı alır. Bugün bütün Selanik ahalisi akşam treni ile teşrifinize intizar edeceğinden daha evvel hareketinizin bildirilmesi rica olunur. Enver Bey bu telgrafı aldığı sırada ilan olunan hürriyet şerefine tertiplenen şenliktedir. Sayfa 65. O gün asker, sivil, müslim, gayrimüslim, köylü, esnaf, memur, her yaştan insanla dalgalanan hükümet meydanındaki muazzam kalabalığı, yanında bulunan kumandan Salih Paşa ile hükümet konağından seyreden Enver, elde edilen neticeden memnundur. Gafil Enver Paşa, ilan olunan hürriyetin evvela üzerinde bulunduğu ecdat yadigarı Rumeli topraklarını alıp götüreceğini düşünemez bile. O, kaymakamlık binası merdivenlerinden ağır ağır inerken toplar atılmaya başlar. Neden, niçin atılıyor bu toplar? Bir zafer müjdesi mi var? Ve kim kazanmıştır bu zaferi? Müslüman Türk'ün mü yoksa Haçlı emperyalizmasının mı zaferi kutlanıyor? Kimse düşünmez bunları. Evvela kalabalık arasından merdivenlere fırlayan bir hoca dua eder. Sonra Bulgar papazlarından bilmem ne of Bulgarca bir nutuk verir. Daha sonra söz alan Enver, biri Türkçe, biri Bulgarca olmak üzere iki konuşma yapar ve kendi ifadesine göre bütün gücü ile bağırır. Yaşasın hürriyet, yaşasın millet, yaşasın vatan. Bu sözleri aynen tekrarlayan meydandaki mahşeri kalabalık bir anda birbiriyle kucaklaşarak sarmaş dolaş olur ve böylece hürriyet gösterisi son bulur. Sayfa 66. Bir kahraman doğuyor. Bilahare Tikveş'ten Selanik'e hareket eden Enver, yol boyunca her istasyonda halkın coşkun sevgi tezahüratı ile karşılanır ve öylesine yakın alaka görür ki Gevgeli istasyonunda kendini tutamayıp ağlar. Sayfa 66. Bir kahraman doğuyor. Bilahare Tikveş'ten Selanik'e hareket eden Enver, yol boyunca her istasyonda halkın coşkun sevgi tezahüratı ile karşılanır ve öylesine yakın alaka görür ki Gevgeli istasyonunda kendini tutamayıp ağlar. İttihatçıların Selanik yaranı, hürriyet kahramanı Enver için parlak bir karşılama merasimi tertiplemiş ve 7'sinden 70'ine dek bütün Selanik halkı istasyon ile civarını tamamen doldurmuştur. Öylesine bir kalabalık ki bu kalabalık arasında bazılarının başlarındaki serpuşlara yaşasın hürriyet kelimeleri işlenmiş. Bazıları yakalarına, bazıları kollarına arşın arşın kırmızı beyaz kordela sarkıtmış. Bazıları da bir bayrağı, ay yıldızı göğsüne gelecek şekilde katlayıp boynuna asmış. Enver'i getiren tren, istasyondaki o mahşeri kalabalığın sevinç çığlıkları arasında gara girer ve başta Talat Paşa olmak üzere Selanik yaranı tarafından karşılanan Enver'e kırmızı ciltli bir kanuni esasi hediye olunur. Evet, kanuni esasi. Devlete baş kaldırıp dağa çıkan sergerde bilahare elindeki kanuni esasi ile vagonun kapısı önünde Talat Paşa'nın "Yaşasın hürriyet kahramanı Enver Bey" narasıyla halka takdim edilir. Talat'ın bu narası istasyondaki mahşeri kalabalığın "Yaşasın, bin yaşasın" feryadı ile mukabele görür ve arkadaşlarının himayesinde bin müşkilatla ilerleyen bu Nevzuhur Hürriyet kahramanı, parantez içinde ünlem, bir anda kendisini kürsü üzerinde buluverir. Enver'i kürsüde gören meydandaki muazzam kalabalık aniden dalgalanır. Ortalığı bir uğultu kaplar. Kimin ne dediği belli değildir. Fesler havaya atılır, yaşasın sesleri duyulur, hürriyet naraları işitilir, alkış tutulur. Ve Enver, olup bitenlerle şaşkın bir halde meydandaki o mahşeri kalabalığa sadece "Vatandaşlarım!" diyebilir. Perişandır, konuşamaz. Arkadaşları teşcih ve teşvik ederler ama nafile. Nihayet Talat Paşa imdadına yetişir ve kürsüye fırladığı gibi "İnkılabın azameti o kadar heyecan verdi ki dili tutuldu. Nutuktan vazgeçelim ve buyurun kulübe gidelim." diyerek Enver'i kürsüden indirir. Ve böylece Enver hürriyet kahramanı oluverir. Sayfa 67. İstibdat erkanının tevkifi. Hürriyetin ilanı yalnız İstanbul'da ve Rumeli şehirlerinde değil, memleketin her tarafında çeşitli şenliklerle kutlanır, halk günlerce bağırıp çağırarak eğlenir ve bu hürriyet sarhoşluğunun devam ettiği o günlerde devri sabığın adamı diye suçlanan pek çok kimsenin vazifelerinden azledilip tevkif olundukları duyulur. Sonra bu tevkif olunanlara bir de ünvan yakıştırılıverir. İstibdat erkanı. İstibdat erkanının tevkifi sırasında Orman Nazırı Selim Melhame ile 2. Katip İzzet Paşa'nın yurt dışına çıkmasını becerebilmeleri tevkifatı hızlandırır. Ve bu arada Bahriye Nazırı Hasan Rami, Sabık Şehremini Reşit, Tophane Müşiri Zeki, Serasker Rıza, Kurena'dan Ragıp, Ebul Huda Efendi'nin oğlu Hasan, Ser İbrikdar Kamil, Mekatib-i Askeriye Müfettişi İsmail, Yaverlerden İsmail Mahir Paşa ve beyler yakalanarak Harbiye Nezaretinin meşhur Bekir Ağa bölüğüne hapsolunurlar. Bu yakalanıp hapsolunanlar arasında bulunan Serasker Rıza Paşa'nın oğlu Süreyya İlmen, babasının tevkifinin neden ve niçini mevzuunda, "Babam 200 bin lira kadar nakitle 100 bin liralık irat ve akar sahibi olmuştu. Bu 200 bin liralık nakdin 100 bin lirası Bankayı Osmani'de bulunuyordu. İşte bu parayı Pançiri Bey vasıtasıyla haber alan iddiatçılar, parantez içinde biz böyle biliyoruz, bir gün amca dediğimiz Cemal Paşa'nın oğlu Şevket Bey'i babama göndererek bu paranın 25 bin lirasını istemişlerdi. Babam ben bu parayı alnımın teriyle biriktirdim diyerek bu talebi reddetti. İşte bundan sonradır ki iddiatçılar geldiler, Vani köyündeki yalıdan babamı aldılar, Bekir Ağa bölüğüne götürdüler. Tehdit altında Banka Osmani'deki bu 100 bin lirayı aldılar," der. Dipnot 25. Bakınız Süreyya İlmen, Zavallı Serbest Fırka, İstanbul 1951. Sayfa 68. İddiatçılar bu şekilde yalnız Serasker Rıza Paşa'dan değil, Bahriye Nazırı Hasan Rami Paşa'dan da 100 bin lira alırlar ve gariptir, çeşitli ithamlarla suçlayıp yakaladıkları bu istibdat erkanını çok değil, hemen bir aylık bir mevkufiyetten sonra 4 Eylül 1908 Cuma günü Büyükada'da oturmak şartı ile serbest bırakıverirler. Bir linç olayı. İstanbul'da bu işler olup biter ve "Hürriyet var!" narasıyla memleketin her tarafı inim inim inlerken 5 Ağustos Çarşamba günü Bursa civarında cereyan eden bir linç olayı her tarafa dehşet saçar. Vaka Bursa Yenişehir'inin vuku bulmuş ve Yıldız İstihbarat Teşkilatı'nın mühim adamı Fehim Paşa bu Anadolu kasabasında linç edilmiştir. Sayfa 69. Sultan II. Abdülhamit Han devrinde adı çeşitli olaylara karışan ve hayatı cazip bir roman mevzu olan Fehim Paşa, Esvapçıbaşı İsmet Bey'in oğludur. Fehim Paşa harbiyeyi bitirmiş, bilahare padişahın yaverleri arasına katılarak Yıldız İstihbarat Teşkilatı'nda vazife alıp, Hristiyan tebaa ile ecnebiler arasındaki şüpheli şahısları devamlı göz altında bulundurmuş, bu arada Veliaht Reşat Efendi'yi, Sultan Reşat'ı da tarassut etmiştir. Hakkındaki çeşitli iddia öne sürülen ve bilhassa Beyoğlu alemlerindeki çapkınlıkları yolunda pek çok neşriyat yapılan Fehim Paşa, dipnot 26, bu yazılıp çizilenlerde iddia edildiği gibi Sultan II. Abdülhamit Han tarafından şımartılmış değildir. Hatta devrin mabeyn başkatibi Tahsin Paşa'nın hatıratına göre Fehim Paşa'nın sarayda bir nüfuzu da yoktur. Bu mevzuda der ki başkatip, Fehim Paşa saray dahilinde hiçbir nüfuzu olmayan bir adamdan başka bir şey değildi. O kadar kuvvetli tanınmış olmasına rağmen huzur-u hümayuna hiç girmemişti. Yalnız Sultan Hamid'in en çekindiği noktadan, yani Veliaht Reşat Efendi'den yakalamış ve bilhassa bunu kendisine iş güç edinmişti. Bir aralık gerek Fehim Paşa'nın ve gerek her milletten etrafına topladığı adamların ahvaline dair şikayetler gelmeye başladı ve bu hal Fehim Paşa'dan emniyetin istilabını, ortadan kalkmasını mucip oldu. Dipnot 27. Dipnot 26. Fehim Paşa hakkındaki neşriyatın nerelere vardığını tespit için bakınız Ziya Şakir, Yarım Asır Evvel Bizi İdare Edenler, 2. Cilt İstanbul 1943, dipnot 27, bakınız Tahsin Paşa, A.G.E. Başkatibin bu satırlarından da anlaşılacağı gibi sarayla alakası Yıldız İstihbarat Teşkilatı'ndaki hizmetinden öteye geçmeyen Fehim Paşa, 2. Meşrutiyet arefesinde Bursa'da sürgündedir. Bir Alman'a hakaret ettiğinden bahisle Almanya sefiri von Bieberstein tarafından saraya şikayet edilen Fehim Paşa, meşrutiyetten evvel Bursa'ya sürülmüş ve gidip çekirgeye yerleşerek meşrutiyet çılgınlıklarına kadar orada kalmıştır. Sayfa 70. Meşrutiyetin ilanı üzerine İstanbul'da olup bitenleri adamları vasıtasıyla öğrenen ve Bursa'daki galeyanı bizzat gören Fehim Paşa, o fevkalade ahvalde selameti firarda bulmuş, 5 Ağustos 1908 çarşamba günü yükte hafif, pahada ağır nesi varsa çantasına doldurup Ali adındaki fedaisiyle birlikte Mudanya yolunu tutmuşsa da kasabaya giremeden geri dönmüş ve bu kere Yenişehir yolu ile İzmit'e geçmeyi denemiştir. Fehim Paşa bu şekilde firar yolları ararken onun Bursa'dan kaçtığı hemen duyulup civar şehir ve kasabalara bildirilmiş, tabi bu arada Yenişehirliler de paşanın firarını öğrenmişlerdir. Yenişehir'e kadar yollarda hiçbir zorlukla karşılaşmayan Fehim Paşa, arabasında koşulu bulunan cins atların süratine güvenerek Yenişehir'i bir hamlede geçmek istemiş, fakat kasabaya girerken yol boyuna dizilen bazı kimselerin kendisini hürmetle selamladıklarını görünce bir ümit ve cesaretle arabasını durdurup hürmette kusur etmeyen bu kimselere sormuştur. Ne var ne yok? Bu suale paşayı etekleyerek faytona yaklaşanlar, ''Sahiye-i şahanede ne olabilir efendim? Birkaç baldırı çıplak toplanmış, her tarafta hürriyet isteriz.'' diye bağırıp duruyorlar. ''Hükümet elbette onları tepelemesini bilecektir.'' cevabını verirler. Fehim Paşa, mevcut durumu bu şekilde anlatanların kasaba eşrafından olduklarını öğrenince rahat bir nefes alır. Kurtuluş ümidinin doğduğunu görüp sevinir ve kasaba eşrafının bir müddet istirahat hususundaki vaki davetine icabetle arabasından inip hükümet binasına doğru yürümeye başlar. Sayfa 71. Önde Fehim Paşa, arkasında fedaisi Ali ve kasaba eşrafı, daha arkada paşanın lüks faytonu olduğu halde ilerleyen bu kafile, tam hükümet binasına dönerken birdenbire büyük bir kalabalıkla karşılaşırlar. Bir anda derin bir uğultu sokağı kaplar. Fehim Paşa şaşırmıştır. Silahına sarılmak, arabasına atlayıp kaçmak ister. Fakat aniden havada dönen sopalar ve atılan taşlar paşaya bu imkanı vermez ve Fehim Paşa bir anda kendini ayaklar altında bulur. Dövülür, sövülür, çiğnenip parçalanan cesedi sokaklarda sürünür ve sonra Yenişehir İnegöl yolu üzerindeki, şimdi kavaklık olan Çingene mezarlığına gömülür. Fehim Paşa gerçekten bir sefih idi ama bu feci akıbet ona acaba sefahati dolayısıyla mı, yoksa esvapçı başının oğlu olması, bahusus hafiyeliği dolayısıyla mı layık görülmüştü? Bu husus henüz karanlıktır ve Yıldız İstihbarat Teşkilatı'nın mühim adamı Fehim Paşa, vur abalıya kabilinden devamlı kötülenmiştir. Cinayetler devam ediyor. Fehim Paşa'nın Bursa Yenişehir'inde linç edildiği gün, Sadrazam Sayit Paşa istifa etmiş ve yeni kurulan Kamil Paşa kabinesinde Harbiye Nezaretine Trabluskarp Vali Vekili ve Kumandanı Recep Paşa getirilmiştir. Yeni hükümetin vazifeye başlamasından bir hafta kadar sonra Trabluskarp'tan İstanbul'a gelen ve o gün Sadrazamı Nişantaşı'ndaki konağında ziyaret eden Recep Paşa, ertesi gün vazifeye başlamış, aynı gün devrin padişahı Sultan II. Abdülhamit Han tarafından kabul olunan Recep Paşa, nezaret koltuğuna oturuşunun ertesi günü makamında ölü bulunmuştur. Sayfa 72. Firari Jön Türklerin Avrupa'daki faaliyetlerini incelerken temas ettiğimiz gibi Recep Paşa, Trabluskarp kumandanlığında bulunduğu müddetçe oraya sürülen Jön Türklerin Avrupa'ya firarına göz yummuş, bu arada şu Prens denilen Sabahattin'in İsmail Kemal ve Ali Haydar Mithat ile birlikte giriştiği Sultan Hamidi Hal teşebbüsüne dahi katılmıştır. Recep Paşa'nın böyle padişahı Hal teşebbüsüne karışması ve sürgün Jön Türklerin firarına göz yumması onun ittihatçılardan yana olduğunu sarahatle ortaya koymaktadır. Nitekim Kamil Paşa hükümetinin bazı azalarına itiraz eden ittihatçılar Recep Paşa'nın Harbiye Nazırlığını kabul etmişler, herhangi bir itirazda bulunmamışlardır. Peki bu durumda kim öldürtmüştür Recep Paşa'yı? Bu sualin cevabını Mabeyn Başkatibi Ali Cevat Bey'in hatıratıyla aydınlatmaya çalışacağız. Yukarıda kaydettiğimiz gibi Recep Paşa İstanbul'a gelip vazifeye başladığı gün Sultan Abdülhamit Han tarafından kabul edilmiştir. Başkatip Ali Cevat Bey bu kabul merasimine temasla şunları yazıyor. Recep Paşa Mabeyn Hümayun'a gelerek huzur-u şahaneye kabul buyuruldu. Mülakat haylice uzadı. Meşarun ileyh huzurdan çıktığı vakit, müteaccip ve başındaki fesin vaziyeti gayri muntazam bir halde bulunmakta olmasına nazaran ayak öpmüş olmasına hükmettim. Müşarun ileyhin huzurdan çıkmasını müteakip zat-ı şahane beni çağırarak mütebessimane ve memnunane buyurdular ki, Recep Paşa ile uzunca görüştüm. Kendisi Arnavut'tur. Ben de biraz Arnavutça bilirim. Bana sadık kalacağına besa verdi. Kendisiyle müsafaha ettik. Saf yürekli bir adam. Allah hayra muvaffak etsin. Ertesi gün Pertev Paşa, parantez içinde Harbiye Nezareti Müsteşarı, Kemali Telaş ile nezdime gelerek Harbiye Nazırı Recep Paşa'nın Daire-i Askeriye'de hücceten vefat ettiğini ifade eyledi. Hemen arz eyledim. Zat-ı Hümayunları fevkalade müteaccip ve müteessir olarak bir müddet teenniden sonra Başkatip, Recep Paşa'yı benim düşmanlarım zehirlediler. Bunda hiç şüphe etme. Çünkü bu adam şimdiye kadar benim aleyhimdeydi ve buraya getirilişi de bir hüsnü niyete mübteni değildi. Ancak ben kendisiyle görüştüm. Bana sadık kalacağına yemin etti. Besa verdi. Binaenaleyh benim hakkımda tebdil-i fikr-ü niyet eyledi. Bu hal benim düşmanlarımın işine gelmedi. Biçare adamı ortadan kaldırdılar. Hakikaten çok teessüf ettim. Şimdi telgrafla teessürümüzü sadrazama yaz buyurdular. Dipnot 28. Bakınız Ali Cevat, İkinci Meşrutiyet'in ilanı ve 31 Mart hadisesi, Ankara 1960. İşte Recep Paşa'nın ani ölümündeki sır, başkatibin tarihe tevdi ettiği hatıratındaki bu satırlarda